Hani bazen bir cümleyi görürüz, okuruz, duyarız, anlarız da ama ya ben bunu gördüm, duydum, tamam anladım ama ben böyle bir şey yazamam, kullanamam dediğiniz mutlaka olmuştur. İşte bunun detayını size anlatmak istiyorum. Neden böyle bir şey yaşıyorsunuz ve siz de bu tarz cümleleri nasıl kullanabilirsiniz? Aşama aşama bunları anlatmak istiyorum. Şimdi öğrenmenin 3 aşaması vardır. Input, process, output. Yani bilginin girdisi, bunun işlenme süreci, yani bizim anlamamız, sindirmemiz, beynimizin bunları arşivlemesi, arşivleme süreci. Bir de output, yani pratik kısmı. Pratik kısmı da, pratik kısmını burada ikiye bölebiliriz. Pratik kısmı vardır, bir de performans kısmı vardır. Bunları da birazdan açacağım. Şimdi bunların da input, process, output kısımları aşama aşama olması gerekiyor. Tek tek bunları anlatmak istiyorum. Şimdi birinci aşama, burada grammar, examples, contextual examples. Yani biz bir gramer konusunu görürüz, öğreniriz. Yani input kısmında bunu öğreniyoruz. Yani input burada öğrenmek, bilginin alışı. Process kısmı, yani bunu anlayabilmemiz için burada örnek yapmamız gerekiyor. Mesela present perfect'i öğrendik. Bu present perfect ile ilgili bol bol ne yapıyoruz? Örnek yapıyoruz. Anlayabilmemiz için, beynimiz bu bilgiyi, bu konuyu doğru arşivleyebilmesi için. Yani uzun vadeli hafızamızı arşivleyebilmesi için. Bir sonraki aşamadaki output, bakın burada hemen konuşma yok, yazma yok, kullanma yok. Var ama yani şöyle burada pratik yapıyoruz ama contextual examples demek bağlamsal örnekler. Yani siz kendi bağlamınızla ilgili present perfect'i kullanmanız gerekiyor burada. Mesleğiniz neyse veya İngilizce hangi amaçla öğreniyorsanız o bağlamda pratiğini yapmanız gerekiyor. Cümle yazmanız gerekiyor, örnek yazmanız gerekiyor. Ne kadar çoksa o kadar iyi. Ve output kısmında önemli bir kısım daha var, bir madde daha var. O da şu: öğrendiğiniz konu her ne ise bir önceki öğrendiğiniz konularla bunu sentezlemek. Yani öğrendiğiniz yeni konuları birey, yani tek olarak öğrenmeyin. Mesela present perfect öğrendik, present perfect örnekleri yapayım, bu kadar. Hayır, değil. Burada sentezleme yapmamız gerekiyor. Bir önceki konularla birlikte, öğrendiğiniz konularla birlikte. Örneğin must have to öğrendiyseniz daha önceki konularda, o zaman present perfect'i have to ile birlikte öğrenirsiniz. Pratiğini yaparsınız, sentezlersiniz. Veya işte modal verb'lerle birlikte pratiğini yaparsınız. Bu ilk aşama. Sonraki aşama, burada artık ne yapıyorsunuz? Okuma yapıyorsunuz. Mutlaka okuma yapmanız gerekiyor. Ama buradaki okuma karşılıklı hikaye okuma kitapları. Türkçe, İngilizce olması gerekiyor. Bununla ilgili defaatle yazıyorum, paylaşıyorum. Önemi şundan kaynaklı. Okuma neden burada önemli? Önce bunu söyleyeyim. Çünkü okuma yaptığımız zaman artık dili hissetme moduna girmiş oluyoruz. Ne demek hissetmek? Yani hani siz mesela prepositionları öğreniyor olabilirsiniz. Mesela nerede to, in, on, at gelmesi gerektiğini gramerle bunun pratiğini yapmış olabilirsiniz. Ama bunu hissetmeye okuma çalışmalarınızla başlıyorsunuz. Yani ne demek hissetmek? Örneğin siz bir cümle kullanıyorsunuz. Ben de diyorum ki neden burada into'yu kullandın veya neden burada before kullandın? Siz de diyorsunuz ki ya sanki öyle olması gerekiyormuş gibi geliyor bana. Aslında siz bol bol okuma yaptınız, input'u fazlasıyla aldınız ve artık beyin onu, yani ana bilgi kaynağınızda var olan bir şey oradan çıkarıyorsunuz ve sanki öyle olması gerekiyormuş gibi, yani bunu defaatle gördünüz, normalleşti ve o şekilde artık belki açıklama yapamıyorsunuz, gramatikal olarak açıklama yapamıyorsunuz ama onu doğru kullanmaya başlıyorsunuz. Fakat burada neden karşılıklı hikaye okuma kitapları önemli? Çünkü biz burada şöyle bir durum yaşıyor olabiliriz. Okuduğumuzu, yani bütün kelimeleri biliyoruz ama o kelimeleri bağlayamıyoruz. En büyük Türkiye'de Türklerin, yani Türkiye Cumhuriyetlerin diyelim, Azerilerin, Türkmenlerin, Kazakların, Kırgızların en büyük problemlerini, Kazaklar hariç, en büyük problem budur. Yani duyduğumuz kelimeleri bağlayamıyoruz. Anlamlandıramıyoruz. İşte bunu anlamlandırabilmemiz için karşılıklı okuyoruz. Yani önce İngilizceden okuyoruz, sonra sağ tarafta Türkçeden bakarak kontrolünü sağlıyoruz. İlk aşamada, diyelim ki ilk defa okuma yapıyorsunuz, seviye 1'den başlıyorsunuz. İlk başladığınız zaman yaklaşık olarak 5-10 sayfa sağ tarafa çok fazla bakma ihtiyacınızı hissedeceksiniz. Yani cümle okuyorsunuz, İngilizce kısmından paragraf okuyorsunuz örneğin. Kelimeleri anlıyorsunuz ama tam anlamlandıramıyorsunuz manasını, kontekstini, bağlamını. Sağ taraftan bakıyorsunuz ve beyin orada işleme alıyor, ha oluyor. Yani process kısmı Türkçe'ye baktıkça oluyor. Ve hani eskiden hani böyle oyun vardı, Age of Empires diye, yani bilgisayar oyunu. Ekran tamamen, yani her yer karanlık, sadece ortası böyle bir yeşil bir alan var. Siz mouse'la tıkladıkça o alan, yeşillik açılıyor ve siz bu şekilde oradaki mekanı keşfediyorsunuz. Oradaki haritayı açıyorsunuz, keşfediyorsunuz. Aynı şekilde beyinde bu süreç işleniyor. Yani siz İngilizce'den baktığınız zaman, Türkçe kısmından kontrol ettiğiniz zaman 10 sayfadan sonra artık beyinde yeterince o yeşil alan, tamir ettiğimiz yeşil alan açılmış ve siz sağ tarafa çok fazla bakma ihtiyacınızı hissetmeyeceksiniz. Çünkü beyin gereken verileri orada aldı. Peki output kısmı burada nasıl oluyor? Yani reading kısmında Q&A kısmıyla, yani soru cevap kısmında, yani siz o hikayeyi okudunuz, sağ taraftan baktınız, anlamlandırdınız. Burada ne kadar anlamlandırdığınızı, ne kadar anladığınızı soru cevap ile kontrolünü sağlıyorsunuz. Şimdi level 2'deki aşama bu şekilde. Level 3'e geçelim. Bu kısmında artık şunu yapmanız gerekiyor. Yani bu arada burada anlattığım her şeyi, yani tek level'da yapabilirsiniz. Örneğin bir kursa gidiyorsunuz. Orada A1, A2 seviyedesiniz. Buradaki aşamalar bu şekilde. Oradaki level'da hepsini yapabilirsiniz. Yani level 3 derken üst seviye anlamına gelmiyor. Sadece aşamaları anlatıyorum burada. Yani step by step. Şimdi bu kısmında analyze, reading, writing dediğim kısım şu. Okuma yapıyorsunuz ya, artık siz arka plandaki structure'a, yani yapısına bakıyorsunuz. Mesela paragraf bazında ne demek bu? Tabiri caizse şey yapıyorsunuz. Röntgenini çekiyorsunuz diyebilirim. Yani cümlenin röntgenini çekiyorsunuz. Şu anlamda, aa bak burada şöyle bir bağlaç kullanılmış. Aa bak şöyle bir geçiş yapılmış. O structure alıyorsunuz. Bunu filmden yapabilirsiniz veya herhangi bir writing yapıyorsunuz veya herhangi bir reading yapıyorsunuz. Yani paragraf bazı küçük küçük, yani artık onu fark etmeye başlıyorsunuz belli bir aşamadan sonra. Aa bak nasıl kullanılmış, nasıl bir geçiş yapmış, veya bir Twitter thread olabilir, yani Twitter akışı olabilir. Takip ettiğiniz, bu arada Twitter bu anlamda çok iyi bir kaynak. Ben Twitter'ı bu anlamda her gün, yani bir şeyler öğrenmek için çok fazla kullanıyorum. Ama haberleri, reklamları görmemek için ne yapıyorum? Sadece Twitter'ın ayarları sekmesinden ülkeyi değiştiriyorum. Mesela Uganda'yı seçiyorum, Estonya'yı seçiyorum. Ve o haberleri, artık haberleri görmüyorum. Sadece takip ettiğim insanların tweetlerini, threadlerini görüyorum. Çok faydalı oluyor. Yani bu anlamda level 3'te mesela Twitter'ları bu şekilde takip edebilirsin. Şimdi bunu bu şekilde analyze yaptık ya, veya bir şey okuduk. Okuma yaptıktan sonra... Bu aşama biraz hani geniş bir aşama, hani bunun eğitimini veriyorum ama kısaca anlatmaya çalışayım. Mesela diyelim ki bir küçük bir paragraf incelediniz, bir okuma yaptınız. Bunun mind map'ini çıkarıyorsunuz, haritasını çıkarıyorsunuz. Ne demek haritasını çıkarmak, ne demek structure'ını çıkarmak? Yani şöyle düşünebilirsiniz, diyelim ki bir writing var burada, hani dersten bir kesit size göstermek istiyorum. Ve bu writing içinde mesela biz cümleyi nasıl kurarız? Cümle kurma şeklimiz nasıl? Her cümlenin içinde bir çekirdek, bir kelime vardır. Geriye kalan kelimeler onun etrafındadır. O çekirdek kelime neyse, yani onun merkezi anlamı neyse, o kelimeleri, mesela bir paragraf okuyorsunuz, o kelimeleri siz oradan tespit ediyorsunuz, çıkarıyorsunuz. Ve ondan sonra o kelimelerden bu şekilde harita çıkarıyorsunuz. Ve siz bu haritaya baktığınız zaman şunu yapabilirsiniz. Yani az çok oradaki yazılanları hatırlayabilirsiniz. Yani hatırınıza getirebilirsiniz. Hatta anlatabilirsiniz de. Şimdi harita yapmak bu demek. Yani alıyorsunuz lineer bir paragrafı. Onu bu şekilde haritalandırıyorsunuz ve ben bu haritaya baktığım zaman ister şu kısmından başlayarak anlatabilirim, ister ne bileyim şu kısmından başlayarak bütününü anlatabilirim. Yani haritanın ne kadar iyi olduğunu oradan anlayabiliriz. Hangi taraftan tutarsam ve anlatmaya başlarsam bütün haritayı hiç bozmadan oradaki manayı net bir şekilde, eksiksiz bir şekilde aktarabilirim. Yani ve bu haritaya siz alışmaya başladığınız zaman lineerlikten kurtulmuş oluyorsunuz, ezberden kurtulmuş oluyorsunuz. Yani bunun zaten dediğim gibi yani eğitimini ben hani kendi eğitimlerimde veriyorum. Speaking çalışmalarımızda da bunun üzerinden çokça duruyoruz ama şu an anlattığım kadarı da zaten sizin için pratik yapmak adına size yeterli olur. Mind map'ini çıkardık, structure'ını çıkardık. Ondan sonra o structure üzerinden kendi writing çalışmamızı yapabiliriz. Yani ne yaptık? Bu aşamaları tekrar edeyim. Mesela bir tane thread, bir tane reading, bir tane video izledik. Onun özetini haritayla çıkardık. Ondan sonra o haritaya göre kendi cümlelerimizle onu anlatıyoruz. Yani bu haritaya bakıyoruz. Yani normal bir yazıydı. Ben bunun haritasını çıkardım ve yazılı bir şekilde bu haritayı betimliyorum. Yani kendi kelimelerimle buradakileri anlatmaya çalışıyorum. Kendi cümlelerimle, kendi kelimelerimle. Hani diğer türlü ben buraya bakarım, olduğu gibi yazarım. Ama haritalandırdıktan sonra İngilizce'de bir kavram vardır, paraphrase. Paraphrase demek bir manayı, paragrafı, cümleyi olabilir. Manayı bozmadan kendi kelimelerini farklı kelimelerle anlatmak anlamına geliyor paraphrase. Dolayısıyla siz burada paraphrase becerinizi geliştirmiş oluyorsunuz ki bu önemli bir beceridir. İlerleyen paylaşımlarımda bunu anlatacağım. Evet, mind map'ini çıkardık, writing yapıyoruz. Son aşama, bu sefer ne yapıyorsunuz? Bu sefer siz kendi düşüncelerinizi, diyelim ki kendinizle ilgili bir şey düşünüyorsunuz. Ben mesela Rüstem Temreyf olarak ne yapıyorum? İşte içerik üretiyorum, İngilizce öğretmeniyim. Aynı zamanda işte sistem kuruyorum, danışmanlık yapıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Şimdi ben bunu, yani şu an bir writing yapacağım. Ama bu writing'i kendi bağlamımda, kendi kontekstimde, kendi ilgi alanlarımla ilgili yazmak istiyorum. Ama burada yazmıyorum. Burada ne yapıyorum? Önce mind map'ini çıkarıyorum. Haritasını çıkarıyorum. Fikir haritamı çıkarıyorum burada. Fikir akış haritamı çıkarıyorum. Önce şunu anlatırım. Sonra bunu anlatırım. Bunu anlatmaya çalıştığım zaman şöyle bir örnek veririm. O örneği verdiğim zaman o örneğin içinde şöyle bir kelime kullanacağım ve o kelimeden sonra bu arada diyeceğim ve şuraya geçeceğim. Yani bir harita, akış haritasını hazırlıyorsunuz. Sonra bu haritaya göre bir writing yapıyorsunuz ve son aşamada bu writing'i kendi kendinize anlatıyorsunuz. Yani writing'e bakmadan, direkt sadece haritaya bakarak. Yani çünkü biz burada harita yaptık ya, haritamızı yazdık. Haritamızı yazarak ne yapmış oluyoruz? Aslında fikrimizi netleştirmiş oluyorsun. Harita yaptığımız zaman bu şöyle oluyor. Yani 720 pikselde bir şey izlemek gibi düşünün. Siz haritayı hazırladınız ama haritaya yazdığınız zaman o 720 piksellik bir şey 4K'ya çıkıyor. Yani çok netleşiyor. Yani oradaki cümleniz, fikriniz baya baya netleşmiş oluyor. Ve ondan sonra kendi kendinize anlatıyorsunuz. Kendi kendinize anlattığınız zaman kural şu: hafif sesli bir şekilde anlatın. Etrafınızdaki insanlar sizi duymak zorunda değil. Neden bu önemli? İçimizden söylediğimiz zaman bir şeyi, bu aslında bizim writing becerimizi geliştiriyor. Ama hafif dilimiz hareket etmeye başladığı zaman beynimizde farklı alanlar çalışmaya başlıyor ve speaking becerimizi böylece geliştirmiş oluyoruz. Şimdi gelelim en başa. Hani biz bazı, hani asıl soruya gelelim. Biz hani bazı şeyleri görürüz de, anlarız da ama onu kullanamayız ya. Neden kullanamayız? Çünkü biz bir şeyi gördük, mesela örneklerde gördük ve hemen kullanmaya çalışıyoruz. Da o yüzden biz hemen bir şeyi gördük, kendi bağlamlarımızda bir örnek getirmemiz gerekiyor. Sonra bir şey gördük ya, onu bol bol bir de reading'de farklı kontekstlerde, farklı bağlamlarda görmemiz gerekiyor. Yani buna İngilizce'de aha moment deniliyor. Ha tamam ya. Yani bu aha moment olayı çok önemli. Aha momentlar ne kadar çok olursa o kadar process kısmında o bilgi, o konu sindirilmiş olacaktır. O yapı sindirilmiş olacaktır ve siz harita yaptıkça, analiz ettikçe, analiz kısmındaki, analiz esnasında arka plandaki structure'ı çıkardıkça aha moment'lar çoğalacaktır, netleşecektir. Ondan sonra siz farklı bağlamlarda rahat bir şekilde o sentezlemeyi yapabileceksiniz. İlk sentezleme bu aşamada oluyor. Yani hani dedim ya, present perfect'i farklı modal verb'lerle kullanıyorsunuz. Orada pekiştiriyorsunuz. Sonra reading yapıyorsunuz. Reading'de zaten bunları bol bol görüyorsunuz. Hani reading çok önemli bir çalışma. Hani bunu hep söylüyorum. İngilizce'de iki temel önemli beceri vardır. Birincisi okuma becerisi, ikincisi yazma becerisi. Hani ana dilimizde bu her zaman olmayabilir ama yetişkin eğitimlerinde, yetişkin yabancı dil öğrenme sürecinde duyduğumuzu anlayabilmemiz için, okuduğumuzu anlamamız gerekiyor. Öncelikle konuşabilmemiz için ise önce yazabilmemiz gerekiyor. Yazma becerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu becerilere yatırım yapın ve hem İngilizceniz gelişecektir hem de az önce söylediğim, en başta söylediğim problem, yani görüyorum, anlıyorum, bütün kelimeleri biliyorum ama ben böyle bir cümle kuramam problemi de ortadan kalkmış olacak.